Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 8 Kasım 2018 Perşembe gününde dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündemi ilk yarıda özetlemeye çalışacağım size ki Amerikan yönetiminin son olarak PKK liderleri Kara Yılan, Bayık ve Kalkan için toplam 12 milyon dolar ödül koymasına Türkiye'nin tepkileri belirliyor gibi gözüküyor. İbrahim Kalın'dan açıklamalar var, Numan Kurtulmuş'tan açıklamalar var. Birazdan aktaracağım ama tabii Türkiye acaba bu yolla Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın desteklediği PYD'nin PYD'ye bir alan mı açılıyor sorusunu ortaya atıyor. Bu açıklamalardan onu anlıyoruz. Detaylarını aktaracağım size önümüzdeki dakikalarda. Bir temasta bulunuldu mu, ne olacak, ne bitecek, bundan sonrası herkes bekliyor elbette. Bunun dışında pek çok haber var elbette. Suriye'den Rusya'nın uyarıları var. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamalarına dair Şam'dan gelen tepkiler var. Bunları aktaracağım. Amerikan ara seçimleriyle ilgili başlıklarım var. Sonuçlar tam netleşmiş değil ama Donald Trump'ın Beyaz Saray'a açıklaması dikkatleri yine ona çevirdi. Bir gazeteciyle münakaşası da gündeme damgasını vurdu. Ve tabii Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yakalamasıyla bir azil süreci başlar mı endişeleri ya da tartışmaları var. Onların detaylarında aktarmaya çalışacağım sizlere. Programın ikinci yarısında bu hafta yine İran'a odaklanmaya devam edeceğiz. Hem genel bir küresel durumu konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Hem Türkiye'nin petrol alımları konusunda muafiyet elde etmesinin yansımalarını konuşmuştuk. Biraz İran'ın içerisinden bakmaya çalışacağız bugün. İran üzerine çalışmalarıyla tanınan Tobi Üniversitesi'nden doçent doktor Güriz Şen'le konuşacağız. Programın ikinci yarısında İran Amerika karşısında sıkı durabilecek mi? Bütün bu olup bitenlerin İran'ın içindeki gelişmelere, ki ekonomik protestolar gündeme damgasını vurmuştu bu sene, etkileri ne olacak? İktidar bileşimine etkileri ne olacak? Ve İran bu işten sıyrılabilir mi? Nasıl yollar geliştirebilir? Konuşmaya çalışacağız Güriz Şen'le birlikte. Frekanslarımızı tekrar hatırlatayım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından dinleyebilirsiniz. Başlayalım efendim. Evet, Amerikan yönetiminin PKK liderleri Kara Yılan, Bayık ve Kalkan için toplamda 12 milyon dolar ödül koyması tartışılıyor. Dün akşam saatlerinde Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin bir takım açıklamaları oldu. Dikkat çekici açıklamalardı. Telekonferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi kendisi. Suriye'de önceliklerinin IŞİD ve İran'ın bölgeden çıkartılması olduğunu vurguladı. YPG ve PKK arasındaki bağlantılara dair Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıkları, bu yüzden çok dikkatli davrandıkları, önce Türkiye'yi bilgilendirdiklerini söyledi. Membiş'teki ortak devriyelere atıf yaptı. Siyasi çözüme, İstanbul Zirvesi'ne atıf yaptı. Özellikle Türkiye ile Amerika'nın ortak noktalarının çok olduğunu söyledi. İran'ın Suriye'deki varlığı, Suriye hükümetinin doğasına dair aynı şekilde Türkiye ile Amerika'nın düşündüğünü söyledi. Ve bir şekilde güvenlik tehdidi gelmemesi için her şeyi yapacağız. Suriye'nin kuzeyinden dedi. Manbij programını uyguluyoruz. Silahları da çok dikkatli seçiyoruz. Böyle hafif silahlar veriyoruz. Daha ötesine geçmiyoruz dedi. Önceliğin İran'ı Suriye'den çıkartmak olduğunu söyledi kendisi. Sorunun değil, çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu söyledi. Ve şahıslarla ilgilenmeseler bile Suriye'de rejim değişikliği, iktidarın devrilmesi, Esad'ın gitmesini görmek istediklerini de ekledi. İsrail'in güvenliğinin altını vurguladı. Bir de birazdan daha başlığı detaylandıracağım ama Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hedefleri vurmasına izin vermesini umduğunu ekledi. Jeffrey'nin açıklamaları bu şekildeydi. Tabii şimdi Türkiye'de tartışılan Manbij'de ortak devriyelerin başlamasının dışında Amerikalıların aynı zamanda Kobani'de de YPG'lilerle ortak devriyeye çıkıyor olmaları ve Türkiye'de acaba yeni bir siyasi süreç ve bir çözüm süreci mi tetiklenecek? İddialar da yansıyor Türkiye medyasına. Ahmet Takan'ın yazısında işte 15 kişilik serbest bırakılacaklar listesi verildiği ve bunların arasında Selahattin Demirtaş'ın bulunduğu gibi bir takım bilgiler söz konusu olmuştu. Şimdi ilk tepkiler 3 yetkiliden verilmiş gibi gözüküyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası dün akşam açıklama yaptı. Ve çok net konuştu aslında. Temel beklentisinin Türkiye'nin Amerika'nın PYD ile angajmanını sona erdirmesi olduğunu söyledi. PYD ve YPG'ye verilen her desteğin doğrudan ya da dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destek olduğunu savundu kendisi. IŞİD'le mücadeleyi zayıflatıyor bu durum argümanını. Kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir dedi. Biz NATO'da müttefikiyiz ABD'nin dedi. Orada bir stratejik olarak bizim ABD'nin bir terör örgütünün Suriye kolunu angajmanını sürdürmesini kabul etmemiz mümkün değil dedi. Beyhude çabadır dedi meşru olarak bize sunmak ve adeta set çekti. Fırat'ın doğusunda da bir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. HDP ile AK Parti'yi aynı cümle içinde kullanmak siyasi safsatadır diye de bir ifade kullandı. Hakikaten çok sert açıklamalar baktığımızda. Süleyman Soylu da uyuşturucuyla mücadeleyi değerlendirdiği bir toplantıda aynı şekilde Amerika'yı Türkiye'yi uyuşturucu geçiş güzergahı olarak belirlemekle suçladı. Böyle bir şey öne sürdü. Ve işte hedef güzergahı haline getiriyorlar dedi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dair de bilgi vermiş. Ve Numan Kurtulmuş genel başkan vekili PYD'yi, PKK'yı terör örgütü olarak kabul edip PYD'yi meşru örgüt olarak tanımaya doğru adım atmak her şeyden evvel ikiyüzlülüktür diye bir ifade kullandı. Anlaşılır bir şey değildir dedi. Numan Kurtulmuş'un tepkisi de sert oldu. Şimdi tabii Amerika bu durumda ne yapacak? NATO müttefiki Türkiye'nin bu çıkışları karşısında pazarlık payları var mı? Neler konuşuluyor? Bunlar tabii önümüzdeki günlerde daha da çok gündeme gelecek meseleler. Evet, tabii Suriye meselesi işi de karıştırıyor. Suriye ordusu, Şam'dan da açıklamalar var. General Hasan Ahmet Hasan'ın açıklamaları özellikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta bir takım beyanatlar vermişti. Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyon başlatabileceklerini söylemişti ve planımız, programımızı yaptık. Geçtiğimiz günlerde başladık, yakında tepelerine bineceğiz, bir gece ansızın gelebiliriz demişti Cumhurbaşkanı. İşte Suriyeli general bu konuda bir yanıt beklediklerini Rusya'dan söylemiş. Ve daha çok tabii İdlib'de mutabakatı, oradaki cihatçı grupların temizlenmesi, uzlaşması Rusya üzerinden sağlandığı için böyle bir talepte bulunmuş. Herkese bir yanıt verilmeli. Yanıt sadece Suriye ordusundan değil, devamlı olarak koordinasyon kuran ve Türkiye ile anlaşmalar yapan Rus dostlarımızdan da gelmeli ifadelerini kullanmış. Bir yandan da Amerikan tarafıyla anlaşmamış olsa Erdoğan bu tip bir açıklama yapmazdı. Yani bir anlaşmalı operasyon olabileceğini iddia ediyor Suriyeli general. Öte yandan Türkiye süreci ne kadar uzatırsa uzatsın İdlib'in kontrolünün Şam'a geçeceğini söylemiş. Manevra yapabilirler demiş. Ancak Türkiye NATO'nun karakolu olsa da İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinin akıbeti de böyle olacak, diğer yerler gibi olacak. Vatanlarının kucağına dönecekler, terörden ve terörün patronlarından kurtulacaklar ifadesini kullanmış. Afrin'de de kontrolü ele alamazsak güç kullanırız demiş. Sadece Afrin değil, her yeri alacağız demeye getiriyor. Ne Türkiye'ye, ne ABD'ye, ne başka güçlere bırakacağız. Suriye'nin Türkiye, ABD ya da başka bir tarafın kontrolündeki herhangi bir bölgeyi bırakacağını düşünenler varsa bir kez daha düşünsünler ifadelerini kullanmış Suriyeli general. Bu arada sosyal medyada Suriye haberleriyle tanınan Ehsani'nin bir takım tweetleri olmuştu. Onları da aktarmak istiyorum. Çok dikkat çekici bir iddia çünkü. Suriye hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la birlikte Müslüman kardeşler ideolojisini ve yayılmasını ki Türkiye ve Katar tarafından en çok destekleniyor. Bunu yenilgiye uğratmak için yeni bir bölgesel ittifak oluşturmakta olduklarını iddia etmiş. Bunun için de Abu Dhabi'de bir takım toplantılar yapıldığını, yakında Şam'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Büyükelçiliği'nin açılmasının beklenmesi gerektiğini söylemiş. Çok dikkat çekici iddialar, göreceğiz gelişmeler doğrulayacak mı bu iddiaları ama Suriye hükümetinin bu noktada tabii Kaşıkçı meselesi yüzünden sıkışmış olan ama bir yandan da ihvancılarla bir bilek güreşine girmiş olan Suudi Arabistan'ı yanına çekme hamlesi gerçek olabilir mi? Suriye Savaşı'nda tabii hem Müslüman kardeşler hem Suudi Arabistan el birliği etmişti. Bu hale gelmesinde büyük katkıları var tabii ki. Batılılardan da destek alarak ve fonlayarak. Dolayısıyla bunlardan bir tarafı seçmek gibi bir durum mu var sorusu gündeme geliyor. Bu arada bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın basın toplantısı olduğunu aktaralım ve basın toplantısında özellikle silahsızlandırılmış bölgenin kurulması İdlib'de pratikte bir takım başarılara rağmen çalışmaların tamamlandığını söylemek için erken henüz saptaması var. Silahlı grupların her gün provokasyonlar gerçekleştirdikleri ve silahsızlandırılmış bölge kurulmasını engellediklerini söylemiş. 17 Eylül'de hatırlayalım Soçi'de Rusya ve Türkiye liderleri buluşmuştu ve bir mutabakatla 15 Ekim'e kadar militanların ağır silahlarının İdlib'de kurulacak silahsızlandırılmış bölgeden çıkarılmasını kararlaştırmışlardı. Tarih tam tutmadı. Aslında silahların çıkartıldığı söyleniyor ama militan gruplar da tamamen çıkmış değiller Rusya'nın saptamaları. Bu noktada bu tartışmalar yapılırken demin özetlediğim dikkat çekici. Rusya aynı zamanda bir takım kimyasal provokasyonların olabileceği yolunda kanıtlarını ki radar merkezleri, biyolojik kimyasal radyasyon tespiti yapan cihazlarla yerleştirdiklerini söylüyorlar. Bu provokasyon hazırlıklarının devam ettiğini düşünüyor Rusya. Her şeyin bitmediği anlaşılıyor bu bağlamda. Bir de beyaz miğferler ki Batılılar en son artık yenildiler bunlar. Suriye sahasında bir daha kendilerine gelemezler diye düşünmüşlerdi. Hollanda desteği kesmişti. 2 yıldır sürdürdü. Toplam 70 milyon euro vermişler. Britanya istihbaratının kurduğu El-Kaide'cilerle çalışan yardım örgütü beyaz miğferler Batı'da çok popülerler. Ama aynı zamanda işte Müslüman kardeşler El-Kaide hattını temsil ediyorlar. Onlar da yardım aramaya çıkmışlar. Lahey yönetimini ikna turuna çıkmışlar. Aynı zamanda Fransa ve İngiltere'den de yardım arayışında bulunacakları söyleniyor. Suriye sahasında İsrail'le ilgili S-300 meselesi de bir başka mesele. James Jeffrey, yukarıda aktardım size, Rusya'nın İsrail'in Suriye'deki hedeflerini vurmasına geçit vereceğini umduğunu söyledi James Jeffrey. Tabii S-300'ler niye konuşlandırıldı? İsrail uçakları yüzünden, kendilerini perdelemeleri yüzünden bir Rus uçağı İl-20 düşmüştü hatırlayalım ve ondan sonra S-300'ler yerleştirilmişti. Teknolojik olarak yeterli mi yetersiz mi İsrail saldırılarına karşı koymakta tartışmaları yapılmıştı ama bildiğimiz şey o ki S-300'ler yerleştirildiğinden bu yana İsrail saldırısı yapılmıyor ve James Jeffrey de adeta bunun için izin istiyor Rusya'dan gibi bir yorum yapabiliriz. Amerika'nın Rus tarafı ise bunun sadece İsrail saldırılarıyla alakalı olmadığı, Amerika'nın planlarını da S-300'lerin bozduğu şeklinde bunu belirtelim. Böyle bir gelişme var. Bu arada 11 Kasım Paris'te aktarmıştım size. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gidecek. Dünya liderleri gidecek. Bu vesileyle Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren Ateşkes Günü vesilesiyle liderler bir araya gelebilecekler. Ayaküstü gelecekler. İşte Putin'le Trump mesela ayaküstü buluşacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir görüşmesinin Putin'in planlanmadığı belirtildi. S-300'ler yerleştirildikten sonra İsrail ve Rusya arasında bir takım temaslar olmuştu ama daha ziyade uçağın düşürülmesine neyin sebebiyet verdiği İsraillerin sorumluluğu üzerineydi. Netanyahu ile bir görüşme planlanmamış olması Paris'te enteresan S-300 meselesinden sonra göreceğiz tabii ne olacak 11 Kasım'da. Sınırın Irak ayağında Suriye ile bağlantılı Haçlı Şabilerin şikayetleri var. IŞİD'i Amerikalıları alenen destekledikleri, kendilerine yerlerini bildirdikleri yolunda en son 20 bin milisi sınırda tedbir almaya sevk etmişlerdi. Haçlı Şabi halk mobilizasyon güçleri aslında açılımı. Amerikalılar Irak'ta bu gücün kurulması, IŞİD'le mücadelesine çok engel olamadılar. Suriye'de de o sınır hattında çatışmalar son dönemde alevlenmişti. Suriye Demokratik Güçleri'nin Arap unsurları bayağı bir ağır yenilgiler aldılar sınırda ve sonra sınırdan da Iraklıların iddiası okey, Haçlı Şabi komutanı Zeki Murat'la konuşmuş. Amerikalılar IŞİD'i bizim üzerimize salıyorlar. Yeniden Irak'a salıyorlar, yerlerimizi bildiriyorlar diye iddiada bulunuyor. Saldırılar sonucunda kayıplar yaşandığını ama püskürtüldüğünü de söylemiş vaziyette. Evet, bir de Rusya-Türkiye ilişkilerinden başlıklar var. TBMM Dışişleri Komisyonu ve Rusya Federasyonu Konseyi Dış İlişkiler Komitesi yetkilileri buluşuyorlar bugün. Onları aktaralım ve İran yaptırımlarına geçelim. Türkiye 6 aylık bir muafiyet sağlamış durumda. Trump çıktı, Amerikan tarihinde en büyük yaptırımları uyguladık ama hani petrol fiyatlarının 100-150 dolara çıkmasını istemediğimiz için bir takım muafiyetler koyduk diyorlar. Şimdi ne olacak 6 ay sonra? Türkiye ne yapacak? İran ne yapabilir? Türkiye biraz iki ateş arasında kalmış gibi gözüküyor. İran bu sıkıntıdan nasıl kurtulacak? Bu başlıkları İran'ın perspektifinden anlamaya çalışacağız. Programın ikinci yarısında onu da aktaralım. Türkiye'de de ekonomik sıkıntılar var tabii. Enerji almak durumunda komşusundan. Herkes bunu vurguluyor. En son Moody's küresel büyüme beklentilerini 3.3'ten %2.2'ye indirmiş vaziyette. Türkiye ile ilgili de açıkça resesyona girdi diye tespit koymuş vaziyette. Türkiye'nin dolayısıyla batıdan da sermayeye ihtiyacı var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sıkıştırdığı komşusundan da enerji almaya ihtiyacı var. Konkordato ilan ediyor şirketler ard arda. Dolayısıyla bir ekonomik sıkışmışlık halinde bu uluslararası ilişkiler nereye evrilecek bunu birlikte göreceğiz. İran'dan da bu başlığı aktarmış olayım. Programın ikinci yarısında doçent doktor Gürbüz Şen'le zaten daha detaylı konuşacağız. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Arapça, BBC Arapça'ya Arap kaynaklar konuşmuş. 50 kişilik bir kaplan takımı oluşturdu Suudi yönetimi. Sağ kolu Suud el-Kahtani, ki ben de size aktarmıştım. Bu medya ayağının troll ordusunu vesaire kontrol eden isim. O liderliği üstlendi. Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın adamı. Dolayısıyla kaplan takımı sanki devletin dışında hareket ediyormuş gibi Kaşıkçı gibi bir takım muhalifleri öldürdü deniliyor. Bu arada Suudi Arabistan'da işkencede yeni bir ölen gazeteci var. Kimse dünyada bunu konuşmuyor. Sadece Washington Post yazarı Kaşıkçı gündeme alınmıştı. Edward Snowden de bu arada NSA dinlemelerini dünyaya ifşa ettiği için 2013 senesinde Amerika'da Amerika'nın casuslukla suçladığı, işte Rusya'da yaşamak zorunda kalan Edward Snowden video konferans yoluyla İsrail'de bir etkinliğe katılmış ve Kaşıkçı cinayetinin NSOE grubunun, İsrail'li şirketin ürettiği Pegasus casusluk yazılımıyla takip edildiğini söylemiş ki bu konuda başka haberler de çıkmıştı. Tabii Snowden burada daha çok şuna dikkat çekiyor. Aslında güvenlik için bir takım yazılımlar geliştiriliyor. Terör saldırılarının durdurulması, hayat kurtarılması için, ama daha sonra bunun üzerinden paralar kazanılıyor ve masum sıradan insanlar, gazeteciler bu şekilde izlenip öldürülüyorlar. Dolayısıyla bunun olumsuz yanları güvenlik, gözetleme güvenlik değil, kontrol etmekle alakalı diye vurgulayarak tabii burada sivillerin haklarını gündeme taşımış, konferansta tartışmışlar bu meseleyi. Trump'ın açıklaması var Kaşıkçı ile ilgili. Kongre ile görüşeceğim. Bu konuda Türkiye ve Suudi Arabistan'la yakın çalışıyoruz. Güçlü fikir oluşturuyorum demiş. Daha oluşamamış fikri. Onu belirtelim. Bu kadar gürültü koptu. Sonunda hatırlıyorsunuz geleceğe yatırım girişimi konferansı vardı Riyad'da. Gerçekleşmişti. 56 milyar dolarlık da kontratlar imzalanmış vaziyette. 140 ulusal ve 17 uluslararası kuruluştan 120'nin üzerinde temsilci katılmış. 25 yatırım anlaşması mutabakat imzalanmıştı. Yani Suudi Arabistan'a pek bir şey olmuş gözükmüyor. Amerikan ara seçimleri Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde 220 sandalye kazandı. Cumhuriyetçiler 197'de kaldı ama Senato'da Cumhuriyetçiler 51, Demokratlar 45 sandalye almış durumdalar. Dolayısıyla 3 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdılar. Senato dış politikada daha etkili Amerika'da. Başka tabii valiliklerde de bir takım netleşenler, eyalet valiliği, 36 eyalette valilik seçimleri vardı Amerika'da. Burada Cumhuriyetçiler pek ivme yakalayamadılar. 7 eyaleti Demokratlara kaptırmışlar. Katılım oranı enteresan, biraz artmış. 2014 ara seçimlerinde 83 milyon kişi oy kullanmışken bu sefer 114 milyon kişi, %49'u bulmuş, yarıyı bulmuş, iyi bir şey. Amerikan seçimlerinde çok da rağbet, katılım manası da ortaya konulmuyor. Mesele tabii, dün de aktarmıştım sonuçları, ilk Müslüman kadın üyeleri de Filistin asıllı bir, Somali asıllı iki kadın var. Latinler var, dikkat çekici. Bir tane eşi Türk asıllı bir isim, Loren Arıkan, Maryland eyaletinden meclise, temsilciler meclisine girmiş. Böyle isimler de var. Ama asıl tabii gündemi Trump'ın basın toplantısı dünkü sırasında CNN muhabiri Joe Acosta ile kapışması dikkatleri oraya çevrildi. CNN muhabirinin özellikle kendisi hakkında, artık Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa aldıkları için Rusya Gate üzerinden soruşturma başlatabilirler mi? Herkesin kafasında tabii ki bu varken sıkıştırıcı sorular sordu CNN muhabiri ve Trump kendisini "sen berbat bir insansın" diye azarladı. Hakikaten çok dehşet vericiydi izlenmesi. Yani zeki bir biçimde yanıtlamak yerine görev ve sorumluluğu icabı böyle bir biraz da mikrofonun yanında dolaşarak böyle bir tutum aldı. Daha sonra da Beyaz Saray kendisini yasaklamış, men etmiş. Akreditasyonu, basın kartını askıya almış. Kendisi Twitter'dan duyurdu. Beyaz Saray bu arada o sırada bir olay sırasında Trump'la atışırken Beyaz Saray stajyeri mikrofonu almak üzere yöneldiğinde bir ona vermedi, etmedi. Beyaz Saray'ın açıklamasında staj yapan genç bir kadına dokunulmasına müsaade etmeyiz gibi bir açıklama var. Yani pek orada dokunma muhabbeti yapmıyor, mikrofonu vermiyor. Ben de izledim videoyu ama hakikaten normalde Amerika'da her türlü sıkıştırıcı soru rahatlıkla sorulabiliyor. Başkanlar yanıtlıyorlar ya da yanıtlayamıyorlar ya da zeki yanıtlar veriyorlar. Bu sefer Trump'ın tutumu tepki çekti. CNN seni çalıştırdığı için utanmalı. Fake news dedi yine, sahte haberler, habercilik dedi. İnsanlara böyle davranamazsın diye de fırçaladı. CNN ise tabii muhabirine destek çıktı. Jim Acosta tüm desteğimize sahip dediler. Basın kartının iptali karşısında eşi benzeri olmayan bir durum yaşandı. Trump'ın tabii Rusya soruşturması tekrar Demokratlar tarafından gündeme taşılır ve azle götürür kaygıları taşıdığı söyleniyor. Gerçi Senato'da 3'te 2 çoğunluk lazım Trump'ı azletmek için. Yani siz Demokrat Parti'de soruşturmayı başlatacaksınız, Adalet Komitesi'nden geçireceksiniz, temsilciler meclisinde kabul edeceksiniz ama sonuçta dönecek dolaşacak, Senato'da da onay gerekecek. Dolayısıyla sıkıntılı bir durum. O kadar kolay değil başkanı azletmek Amerika'da. Şimdi tabii temsilciler meclisine bu arada Trump istedikleri oyunu oynayabilirler ama hani biz eğer böyle üzerimize gelirlerse savaş hali gibi olur diye tehdit altında almaya çalışıyor Demokratları, öyle gözüküyor. Bir yandan da Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri olarak Nancy Pelosi'ye destek vermiş. Hani uzlaşma da arıyor, birlik de arıyor. Böyle bir manzara var. Hal böyleyken Amerikan Adalet Bakanı Jeff Sessions istifa etti. Başkanın talep üzerine istifa ettiğini belirtti. Teşekkür etti. Yerine özel bir kalem vekili geliyor. Bu da önemli çünkü Rusya Gate soruşturmasına geçit vermişti aslında Sessions. Kendisi pek bir rol oynamadı ama ayrı bir yerde durmaya çalıştı. Pek rahatsızlığı vardı Trump'ın ondan. Ama sonunda Jeff Sessions'ın da istifası alınmış oldu. Evet. Bakıyorum birkaç süremi aşıyorum. Birkaç başlık daha var. Hemen tamamlayacağım. Kanada Başbakanı Trudeau, Justin Trudeau, Nazilerden 1939'da kaçan St. Louis gemisini ülkeye sokmadıkları için, ki yaklaşık 1000 Yahudi taşıyordu, üzüntü duyduklarını belirtip mahcubiyetlerini dile getirmiş, özür dilemiş. Ki daha sonra 250'den fazlası Avrupa'ya geri dönmek zorunda kalıp Yahudi soykırımında hayatını yitirmişlerden oluşuyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Şinas resmi tutum, Johannes Hahn'ın Die Welt gazetesinde röportajı vardı. Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiği yolunda hayır demiş. Bizim resmi tutumumuz müzakerelerin sürdürülmesi yönünde. Avrupa Birliği'nin en son Mart'ta Türkiye ile zirvesi olmuştu, hatırlatalım. Fransa'da Cumhurbaşkanı da gidiyor 11 Kasım'da, bu 1. Dünya Savaşı'nın sona eriş yıl dönümü Ateşkes Günü etkinliklerine bir grup aydın ki aralarında ünlü yönetmen Costa Gavras da var. Macron'a mektup yazmışlar. Utanç verici demişler Erdoğan'ın katılması böyle bir güne diye bildiriyi imzalamışlar. Almanların %56'sı Müslümanlar nedeniyle kendilerini kendi ülkelerinde yabancı hissediyorlarmış. Özellikle doğuda oran artıyor. %36 istila edildiklerini düşünüyorlarmış. Siyasetçiler bu soruna çözüm bulmalı diyorlar. Ve Kuzey Kore'nin Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı bir yetkilisinin önüne gelen görüşmesi iptal edilmiş. Haziran'da Trump'la zirve olmuştu. İkinci zirveyi hazırlamaya çalışıyorlar ama şimdilik yıldızları çok barışmıyor. Efendim bir ara verelim. Az sonra Gülis Şen'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Tov Üniversitesi'nden doçent doktor Gülis Şen var. İran üzerine çalışmalarıyla tanıyoruz kendisini. Hoş geldiniz yayınımıza Gülis Hanım.
Merhaba, hoş bulduk Ceyda Hanım.
Gülis Hanım, bu hafta biraz İran yaptırımlarına bakmaya çalıştım ben. Hem küresel anlamda Amerikan yönetiminin İran'a bir kıskaç harekatına girişmesinin sonuçları küresel, bölgesel, Türkiye açısından anlamaya çalıştık. Burada tabii İran'ın kendi duruşu, siz İran'ı yakından tanıyorsunuz, araştırıyorsunuz, İran üzerine çalışıyorsunuz. İranlılar bu yaptırımları bir şekilde deneyeceklerini söylediler ve sıkı bir duruş sergiliyorlar. Öyle bir görüntüleri var. Ancak biz epey zamandır takip ediyoruz. Bu sene içerisinde Ocak ayından başlamak üzere İran'ın kendi içerisinde zaten nükleer anlaşmanın tam olarak Amerika tarafına uygulanmamasından kaynaklanan küresel durumla da elbette ilgili bir takım sıkıntılı süreçler, protesto gösterileri yaşanmıştı. Biraz bunları da anlayacak şekilde sormak istiyorum. İran hükümeti bu yaptırımlara uymayacağını ve yaptırımların işe yaramayacağını, İran'a diz çöktürülemeyeceğini söylüyor. Bu bağlamda bunun gerçeklikle ne derecede örtüştüğünü sorarak başlayalım.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Ruhani başta olmak üzere pek çok İranlı yöneticiden, yetkiliden yaptırımların işe yaramayacağını, İran'ın yaptırımları deleceğini duyduk. Burada İran'ın kullandığı en önemli argüman Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı bu hukuk dışı hamle ile uluslararası hukuka aykırı hamle konusunda aslında çok izole olduğu. Yani burada tecrit edilenin İran değil ABD olduğu söylediğini görüyoruz. Burada elbette haklılık payı var. Zira Amerika Birleşik Devletleri esasen işleyen bir anlaşmadan çekilmiş oldu. Nükleer anlaşma yoğun bir diplomatik mesai sonucunda ve dünya güçlerini bir araya getiren, ortak zeminde buluşturan bir anlaşmaydı. Ancak Trump yönetimi anlaşmadan çekilerek aslında sadece İran'ı değil Avrupa Birliği ülkelerini, Rusya ve Çin'i de bu konuda karşısına almış oldu. Bu noktada hem Avrupa'dan hem Rusya ve Çin'den gelen açıklamalara bakıldığında Amerikan yönetiminin yaptırımlar siyaseti ve İran üzerindeki baskıyı arttırması tasvip edilmiyor. İran'ın yaptırımlara karşı aslında biraz daha ümit var olmasının temelinde Avrupa Birliği, Rusya ve Çin'den göreceği destek yatıyor. Ama tabii bu pratiğe nasıl yansıyacak meselesi bence önümüzdeki dönemin en önemli sorusu. Avrupa Birliği ülkeleri aslında epeydir İran ile meşru ticaret kanallarını açık tutacak bir mekanizma üzerinde çalışıyor. Özel amaçlı araç şeklinde bir special purpose vehicle adını verdikleri bir sistem üzerine çalışıyorlar. Önümüzdeki süreç içinde bu sistemin, bu mekanizmanın ne ölçüde işleyeceği önemli. Burada karşımıza çıkan temel meseleler şunlar. Öncelikle Avrupalı büyük finansman ve büyük şirketler İran'dan zaten Trump'ın kararı neticesinde kademeli olarak çekildiler. O noktada İran ile iş yapacak kurumlar büyük şirketler değil, orta ve küçük ölçekteki firmalar olacak ve Avrupa Birliği'nin bu firmalara garantiler sağlaması gerekecek. Elbette bu mekanizmayı kurmuş olmak demek, bu mekanizmanın ABD'nin yeni yaptırımlarından azade olacağı anlamına da gelmiyor. ABD bunları da yaptırım kapsamına sokabilir. Ancak mekanizmanın ne ölçüde işleyeceği yine de çok önemli. Başka önemli bir konu, bu mekanizma sadece Avrupa Birliği ile değil, Avrupa Birliği İran arasında değil, aynı zamanda diğer ülkelerin de katılımına açık bir mekanizma olarak kurgulanıyor. Yani bu mekanizma işleyecek olursa Rusya ve Çin de bu mekanizma üzerinden İran ile faaliyetlerini ve işlemlerini yürütebilirler. Şimdi şurada temel meselelerden biri İran'ın petrol ihracatına ne ölçüde devam edip etmeyeceği. Bunu ABD'nin verdiği bazı muafiyetler ile sürdürebilecek. Burada da zaten ABD'nin temel amacı İran'a karşı böyle bir kolaylık sağlamak değil. Evet. Uluslararası petrol piyasasını yani bir şoktan uzak tutmaktı. Bunu Trump da ifade etti. Zaten 6 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 6 ayın sonunda işler nasıl gelişir, ABD petrol piyasasının bundan etkilenmeyeceğine hüküm ederse feragatleri yenilemeyebilir. Bu önemli bir soru. Bunun dışında sadece petrol ticaretiyle dönen bir ekonomi değil İran'ın ekonomisi. Yatırım çekmeye çalışıyor, teknoloji elde etmeye çalışıyor. Bu noktada AB ülkeleri ne kadar bunu sürdürebilirler meselesi de karşımıza çıkıyor. O nedenle evet İran biraz daha ümit var ve elbette her daim takındığı biz ABD'ye asla diz çökmeyeceğiz söylemini sürdürecek ama realitede yaptırımlar İran ekonomisini ciddi manada etkileyecek. Ve bu mekanizmalar çalışmazsa çok daha fazla bir külfet binecek. Sizin de dediğiniz gibi bu da tam çok kırılgan bir devlet-toplum ilişkisi dönemine denk geliyor. İran'da zaten nükleer anlaşmanın faydalarını çok göremeyen daha bir alt orta sınıf var, işsizler. Bunların Ocak ayından itibaren dönem dönem protestolara katıldıklarını ve rejime yönelik protestolara katıldıklarını gördük. Yani burada sadece Ruhani hükümetine hedef alan bir protestodan bahsetmiyoruz. Bunun dışında rejime yönelik bir ayaklanma söz konusuydu. Yeni dönemde ekonomik zorluklar arttıkça elbette bunun devlet toplum ilişkilerine de kaçınılmaz yansımaları olabilir. Bu da daha güvenlikleşen ve baskıcı bir devleti beraberinde getirecektir.
Evet. Amerikalılar da zaten Pompeo'nun Dışişleri Bakanı'nın açıklamasında biraz buna oynarmış gibi bir manzarada çizdiler. Bunu artık böyle çok açıktan da söylüyorlar, imad etmiyorlar. Peki Muhammed Cevat Zarif'in, İran Dışişleri Bakanı'nın bu yaptırımların açıklanma sürecinde USA Today gazetesine, ki bekledikleri bir şeydi, önceden verilmiş bir demeç olduğu belli oluyor açıklanmadan önce, ama olsun, sonuçta bekledikleri bir şeydi. USA Today gazetesine dikkat çekici bir analizi oldu Muhammed Cevat Zarif'in. Ben açıkçası tonunu fazla yumuşak buldum. Bu koşulları altında ve adeta yeniden bir nükleer anlaşmayı müzakere etmeye de yeşil ışık yakan, tabii bunun Amerika'da alıcısı, Trump yönetiminde alıcısı var mıdır orasını bilmiyoruz ama adeta bir yeşil ışık yakan bir tarzı vardı Muhammed Cevat Zarif'in. Şimdi balistik füzeleri falan da işin içine sokarak aslında anlaşmanın hiç çerçevesinde olmayan bir şey yapıyorlar, yüklenme içerisindeler. Zaten bu anlaşma sizin dediğiniz gibi çok bütün detaylarıyla ve raporlamalar da işlediğini ortaya koyuyordu. Yine de bütün bunlara rağmen İran başka taktiklere yönelebilir anlamına mı geliyor? Nasıl okudunuz siz Muhammed Cevat Zarif'in demecini, mesajlarını?
Şimdi İran özellikle balistik füze meselesi konusunu uzak tutmaya çalışıyor. Yani hiçbir şekilde müzakereler kapsamını almamıştı. Bunun bir milli savunma meselesi olduğunu ifade ediyor vesaire. Köşeye sıkıştırıldığı zaman, yani yaptırımlar İran ekonomisini büyük ölçüde felce uğratırsa programı topyekün kaldırmaktan ziyade belki kısıtlamak üzerine bazı müzakereyle girilebilir. Ancak bunun evde bir elbette siyasi külfeti var. Çünkü bu dönemde sadece devlet toplum arasındaki fay hatlarının derinleşeceğinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda hükümete yönelik muhafazakarların baskısının da artacağını öngörebiliriz. Hem devrim muhafızlarının hem de diğer muhafazakar cenahın reformcu ve pragmatik kanata karşı baskıları artacaktır. Bu güvenlikleşen bir siyaseti de beraberinde getirecektir. Öncelikli amaç reformcular ve pragmatik yönetim açısından, yani ruhani yönetiminin simgelediği cenahlar açısından öncelikli mesele nükleer anlaşmayı mümkün mertebe koruyabilmek. Yani ABD'siz de buna devam etmeye çalışmak. Bu noktada esas mesele ilk söylediğim gibi Avrupa'nın ve Rusya ve Çin'in İran'a ekonomik kazanımlar konusunda ne ölçüde yardımcı olacağı. Eğer İran bu noktada ekonomik olarak kazanımlarını kaybederse, petrolünü ihraç edemezse, özellikle bu 6 ay sonrasındaki süreci düşünecek olursak, muafiyetler evet. bittikten sonra, o noktada nükleer anlaşmada kalmanın ne stratejik ne de ekonomik açıdan kendisine fayda sağlamayacağını düşünürse başka senaryolar düşünmeye başlayacaktır. Bu yeniden nükleer programı başlatmak ve İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi anlamına gelir. Cevat Zarif bence biraz o noktada bu tabii feragatleri, muafiyetlerin bilgisi dahilinde miydi bilemiyorum. Belki o noktada yumuşak bir ton elde etmiş olabilir. Bu bana biraz şeyi hatırlattı. 2003 yılında Irak müdahale öncesinde İran Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük bir pazarlık önermişti. Şu an hani öyle bir durum yok esasen, çünkü o askeri bir müdahaleydi ve İran ciddi manada yeni hedefin kendisi olacağını düşünüyordu. Bu noktada bir pazarlık üretim önerilmişti ama bu pazarlığında mesela İran'ın hep vurguladığı unsurları vardı. İşte karşılıklı saygı, İran'ın onuruna önem gösterilmesi, bir hani kazan kazan durumunun tesis edilmesi. İran kendi kazancına olmayan bir şeyde taviz vermeyecektir ama şimdilik bunları konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Biraz çünkü halen daha yürürlükte olan bir anlaşma var. 6 aylık bir muafiyet süreci var. Bu ciddi manada İran'ın yine ihracatının azalacağı anlamına geliyor ama Trump yönetiminin böyle sıklıkla vurguladığı gibi sıfıra düşeceği anlamına gelmiyor. O nedenle bu önümüzdeki 6 ay çok kritik diye düşünüyorum. İran'ın kararları açısından da.
Evet, siz demin konuşurken değindiniz ama ona ayrıca soracaktım ben. Şimdi geçmişte de aynı şey oldu. 2000'li yıllarda işte Hatemi'nin döneminden çıkışta Ahmedinejad İran'ın politikalarını sertleştirdiği dönemde de aynı şey oldu. Adeta birbirini takip eder gibi Amerika'da ılımlı bir yönetim, yarı sürecinde bir anlaşma kotarılıyor. Sonra o gittiği zaman daha sertlik yansı cumhuriyetçi biri geldiği zaman, bu zaman İran'da da İran'daki ılımlılar gidiyor. Muhafazakarlar daha çok öne çıkartılıyor. Doğru. Bir nevi stratejik olarak sanki kullanılan bir hale dönüşüyor bu. Doğru. Sürekli oynanan bir oyuna. Şimdi Ruhani'nin ikinci dönemi elbette ilk dönemden biraz daha zayıfladığını görüyoruz nükleer anlaşmaya rağmen. Tabii ki belli sıkıntılar var ama bugüne kadar da iyi atlattı. Öngörüler Ruhani'nin daha çok sarsılacağı yolundaydı. bu süreçte Ruhani'nin tamamlamama durumu söz konusu olabilir mi birincisi? İkincisi yine aynı şey devam eder mi? Nasıl diyeyim? Ruhani sonrası evet bir, yine bir daha sertlik yanlısı bir, tabii ki bugünden yarına bilmek çok zor ama hani İran refleksini anlamak açısından böyle bir olasılık yine öne çıkar mı?
Şöyle diyebiliriz bu konuda. Ruhani dediğiniz gibi aslında çok kötü bir dönemde iş başına gelmiş oldu. Evet. Çok önemli kazanımları oldu ama bu kazanımlar biraz da Trump yönetimi vesilesiyle sekteye uğradı. 2018'in, aslında 2017'nin sonunda ve 2018'in Ocak ayı boyunca karşımıza çıkan protesto gösterileri neyse ki çok uzun sürmeden bastırıldı. Bir şekilde sönümlendi. Ara ara karşımıza çıkıyor ama rejimi çok tehdit eder bir boyut almadan yatıştırıldı. Büyük şehirlere sıçramaması ve reformcu kanadın bunlara biraz mesafeli yaklaşması da aslında Ruhani hükümeti açısından önemliydi. Şöyle bir durum söz konusu. Şimdi fırtınalı bir dönem İran için ve bu dönemde gerçekten yetkin ve iyi diplomatik işler kotarabilecek insanlara ihtiyacı çok daha fazla rejimin. O nedenle Ruhani yönetiminin bir şekilde dönemin sonuna kadar iktidarda kalabileceğini öngörebiliriz. Çünkü bir noktada da bu sorumluluğun ona ait olduğu ve hani onun bununla uğraşması gerektiği de karşımıza çıkabilir. O noktada zannediyorum rejim herhangi bir müdahalede bulunmayacak ve Ruhani beklenen süre içinde iktidarda kalacaktır. Sonrası için nasıl bir yönelim olabilir diye düşünecek olursak, hakikaten İran'da bu tekrarlayan yani uluslararası krizlerin devleti güvenlikleştirmesi, devlet-toplum ilişkilerini güvenlikleştirmesi diyebildiğimiz süreç yeniden karşımıza çıkabilir. 2017'deki seçimlerde de Ruhani'nin karşısında muhafazakar bir rakibi vardı. Zannediyorum önümüzdeki seçimlerde de daha sertlik yanlısı, daha şahin diyelim hardliner bir aday karşımıza çıkabilir. Muhtemelen askeri bir arka planı, askeri bir kariyeri olan kişiler de olabilir bunlar. Ama şöyle de bir ikilem var. Esasen bu dönemde kesinlikle çok daha pragmatik ve uluslararası siyaseti iyi okuyan yöneticilere ihtiyacı olacak İran'ın. Ama eğer İran rejimi nükleer anlaşmada kalmayıp hani nükleer programa devam etmek yönünde bir karar verirse o zaman zaten yanında duran diğer devletleri de kaybetmeye başlayacak. Ve o noktada da kaçınılmaz bir şekilde İran'a bu yaptığının yanlış olmadığını, doğru olduğunu popülist bir dille anlatacak yeni bir siyasetçi gündeme gelebilir.
Çünkü Ahmedi Necat
kapanmaya başlayacaktır.
Evet, Ahmedi Necat'ın tarihin çöplüğüne atıldığı fikri çok doğru olmasa gerek İran politikaları anlamında biraz.
Kendisi iktidara gelemese bile onun o simgelediği popülist ve biraz gerçek dışı yönetim anlayışı kendine yer bulabilir ama umuyoruz ki ne İran açısından ne bölge açısından böyle bir şey gerçekleşsin yani.
Peki. Şimdi bu sürecin Trump'ın da tabii ki şahsiyetiyle de ve bugünkü Amerikan yönetiminin üslubuyla, tarzıyla da alakalı bir biçimde dünyadan da tepki çekmesi eşliğinde İranlıları birleştirdiği tezi var. Hiç olmadığı kadar birlikte bir birlik ruhu. Oysa bir kutuplaşmada hiç eksik olmamış bir ülke, kutuplaşmaların eksik olmadığı bir ülke. Bu teze yani bu tezi doğrulayacak gelişmeleri beklemeli mi? İranlıları birleştiren bir şey mi bu sizce? Ekonomik savaş diyelim.
Özellikle Trump hükümetinin ifade ettiği biz bu yaptırımlarla kesinlikle İran halkını hedef almıyoruz söyleminin İran'da çok da alıcısı yok. Çünkü yaptırımların öncesinde İranlıların ABD'ye giriş yasağı başta olmak üzere Amerikan yönetiminin çeşitli açıklamaları aslında İran halkını ABD'ye karşı gitgide yabancılaştırdı. O noktada ekonomik savaş İran'ın toprak bütünlüğüne ya da işte İran'a kasteden düşmanlar söyleminin bu dönemde artacağını öngörüyoruz ve bu da zaten Amerikan karşıtlığının güçlü olduğu bir sistemi o manada besleyecektir. Şöyle bir durumda tabii söz konusu. İran halkı ABD'ye karşı Orta Doğu'da aslında en olumlu hislere sahip bir halk olarak da karşılık çıkıyor.
İronik
çünkü
aslında.
Böyle bir dönüşüm de söz konusu oldu. Rejim her ne kadar bunu inkar etse de İran halkının zaten ABD'de yaşayan yakınları var. ABD'den işte uydu yayınları aracılığıyla haberdarlar vesaire. Şimdi bu dönemde elbette Amerikan karşıtlığının artacağını çünkü Trump yönetimine karşı olumlu hisler beslenemeyeceğini öngörebiliriz. O noktada rejimin arkasında birleşme de söz konusu. Aslında burada iki şey karşımıza çıkıyor. İdeolojik zeminde anti-Amerikancılık güçlenebilir ve bu rejim-halk ilişkisini aslında güçlendirebilir. Ancak elbette ekonomik yansımaları olacağı için bu sürecin o noktada da devlet-toplum ilişkilerinde ekonomi temel temelli gerilimleri gözlemleyebiliriz. O bağlamda İran özellikle yoksul kesime karşı bazı ekonomik yardımlarını arttırmayı deneyecektir. Ama İran ekonomisinin de bu dönemde epey bir daralacağını ve İran'ın aslında normalleşmek adına umduğu pek çok politikayı da hem yaptırımlar hem tecrit nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini öngörebiliriz.
Hı hı. Son olarak bir de biraz daha vaktim var. Türkiye bağlamında sormak istiyorum. İran yönetiminin Türkiye'den beklentisi bağlamında. Şimdi özellikle Suriye resminde bir Astana süreci yürütülse dahi Türkiye'nin İran'ın Suriye'deki varlığından çok daha haz etmediğini biliyoruz. Hatta bunu en son James Jeffrey'nin açıklamalarında gördük ki biz pek çok meselede Suriye hükümetinin doğası, İran'ın varlığı konusunda Türkiye ile aynı resimdeyiz diye. Ama öte yandan tabii ekonomik, Türkiye açısından da enerji bağımlılığı söz konusu. İran Türkiye'ye gerçekçi mi yaklaşıyor, yoksa böyle ideolojik, işte Müslümanlık üzerinden, İslamiyet üzerinden bir okuması var mı? Ve beklentisi bu bağlamda 6 ayın sonunda en çok da tabii ki belli senaryoları dikkate alırlar ama beklentisi bu bağlamda daha ağırlıklı olarak ne olabilir Türkiye'den?
Türkiye-İran ilişkilerinde dediğiniz gibi pek çok alana yayılmış durumda. İşte tarihsel olarak bir komşuluk bağı var, sınır komşusular. Güvenlik konusunda benzer çekinceleri vardı, özellikle 2003'te ABD'nin Irak müdahalesinin akabinde. Onun dışında geliştirmeye çalıştıkları ekonomik ilişkiler söz konusu. Ancak bunlar Amerikan yaptırımları nedeniyle de sekteye uğramıştı. 2016'daki nükleer anlaşmanın devreye girmesinin ardından çok da ivme kazanamadı esasen Türkiye-İran ilişkileri ekonomik manada. Daha fazlası olabilirdi ama pek çok çabaya rağmen bu gerçekleşmedi. İran'ın yaklaşımı bölgedeki sınır komşusu ve bir bölgesel güç olan Türkiye'yi mümkün mertebe kendi yanında tutabilmek. Her ne kadar Suriye'de karşıt görüşlere sahip olsalar da bu Astana sürecini ağır aksak belli bir noktaya getirebildiler. Burada özellikle Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinde yaşadığı krizlerin hani Rusya ve etkisi, İran'a yönelmesinde etkisi olmuştu. Öte yandan İran ve Rusya ABD'yi sahadan ve çözümden dışlayan, ancak hani Suriye'deki muhalif tarafla ilişkilerini kurabilecek bir aktöre ihtiyaç duyuyorlardı. O nedenle Türkiye'yi masada gördüler. İran'ın da Türkiye'ye yönelik tabii kaygıları var. İşte Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı İran'da bir rahatsızlık konusu. Hı-hı. Öte yandan İran-Türkiye ilişkilerinde her zaman bir kompartmanlaştırma süreci de oldu. Yani askeri, stratejik, güvenlik konularındaki ya da ideolojik konulardaki anlaşmazlıklar bir yana, sınır ticareti, enerji konusundaki işbirliği meselelerini bütün bu pürüzlü konulardan ayırma iradesini gösterdiler. Şimdi girdiğimiz dönemde esasen İran'ın ABD ile ilişkilerinin Türkiye-İran ilişkilerindeki ekonomik sahayı da büyük ölçüde tehdit edeceğini görebiliriz. Zira her ne kadar muafiyet alınsa da Türkiye İran'dan petrol alımını kısıtlamak zorunda kaldı. Ki bunu yaptığı için de biraz muafiyet alabildi. Öte yandan doğal gaz konusunda yapısal bir bağımlılığımız var. O nedenle ABD bu konuda biraz daha esnek davrandı. Ama sınır ticareti büyük mesele. Yani 12 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Ve bunlar yaptırımlardan muaf değil artık. O nedenle önümüzdeki süreçte ekonomik ilişkilerin de sekteye uğrayacağını öngörebiliriz. Ama tabii bu bir ayak. Onun dışında Suriye'deki gelişmeler tabii önemli. İstanbul'da yapılan zirvede İran yer almamıştı. Her ne kadar daha sonra o zirvenin içeriği İran'a aktarılmış olsa da. Bu noktada İran güvenmeye çalışıyor Türkiye'ye ama iki ülke arasındaki rekabet ve güvensizlik de aslında halen daha devam etmekte. Evet. Yeni süreçte Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri de İran'ın kaygılarını arttırabilir.
Evet, bunu göreceğiz biraz da ama en azından bir derleyip toparlamış olduk görebilmek, gelişmeleri öngörebilmek için. Çok çok teşekkür ediyoruz Gürizcan değerlendirmeniz için.
Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağ olun.
Teşekkürler. İran'ın pozisyonunu anlamaya çalıştık bugün de. Bu yaptırımlardan sonra sıkı durabilecek mi? Boyun eğmek durumunda kalacak mı? Bölgesel komşularıyla ve diğerleriyle ilişkileri nasıl olacak? Kendi halkıyla durum ne olacak? Bunu anlamaya çalıştık. İlham El Medfai'den Fly Me To The Moon'la veda edelim bugün de. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
And let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In another word, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with. Among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. All I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you.
Eksende dünyayı anlatıyor.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.